Ayrım 8.
Söylemek istediğim sevgiden ayrılıp kopartılmış cinsel birleşmenin pek az değeri olduğu ve buna öncelikle sevgi deneyimi gözüyle bakmak gerektiğidir. Gördüğümüz gibi aşkın insan yaşamından talep ettiği yer son derece büyüktür. Ne var ki aşk serbest bırakıldığında ne yasanın ne de törenin sınırları içinde kalmayacak kadar anarşik bir güçtür de. Eğer çocuklar söz konusu olması pek önemli bir sorun değil. Fakat işin içine çocuklar girince aşkın özerkliğini yitirerek insan soyunun devamına hizmet ettiği farklı bir alana geçeriz. Bir çatışma çıktığında tutkun sevginin taleplerin üstesinden gelebileceği, çocuklara ilişkin toplumsal ahlakın olması gereklidir. Sağduyulu bir ahlak, sevgi sadece kendi içinde güzel olduğu için değil, anne ve babanın birbirlerini sevmelerinin çocuklar için büyük değer taşımasından dolayı da çatışmayı en az düzeye indirir. Sevgiye olabildiğince az bulaşmayı güven altına almak çocukların çıkarın olduğu kadar sağduyulu ahlakın da temel araçlarından biri olmalıdır. Bu konuyu aileyi ele almadan tartışamayız. Bölüm 10. Evlilik. Bu bölümde evliliği çocuklara hiç değinmeden yalnızca kadın ve erkek arasındaki bir ilişki olarak ele almak istiyorum. Evlilik yasal bir kurum olduğu için elbette diğer cinsel ilişkilerden farklıdır. Ayrıca birçok toplumda evlilik dinsel bir kurumdur da fakat asıl olan onun yasal yanıdır. Evliliğin yasal yanı sadece ilkel insanlar arasında değil, maymunlar ve diğer birçok hayvanlar arasında da var olan uygulamanın somutlanmasıdır. Hayvanlar yavrunun beslenip büyütülmesinde erkeğin yardımı gerekli olduğu zaman gerçekten evliymiş gibi davranırlar. Bir kural olarak hayvan evlilikleri tek eşlidir ve bazı uzmanlara göre bu durum özellikle antropoid maymunlar için söz konusudur. Eğer bu uzmanlara güvenecek olursak bu şanslı hayvanlar insan topluluklarının üzerine çöken sorunlarla karşılaşmamakta, erkek bir kez evlendikten sonra diğer dişilere çekici görünmemekte, aynı şekilde dişi bir kez evlendi mi diğer erkeklerin ilgisini çekmemektedir. Buna göre dinin yardımından yoksun, günahı bilmeyen antropoid maymunların da sadece içgüdü, erdem yaratmakta yeterli olmaktadır. Aynı durumun bir takım en geri vahşi gruplarda da var olduğuna ilişkin kanıtlar bulunmaktadır. Bushmenlerin tam anlamıyla tek eşli oldukları söylenir. Anladığım kadarıyla Tasmanyalılar şimdi soyları tükenmiştir. Her zaman karılarına bağlı kalmışlardı. Hatta uygar insanlar arasında bile tek eşlilik içgüdüsünün belli belirsiz de olsa izine rastlanmaktadır. Alışkanlığın davranış üzerindeki etkisinin alışkanlık kadar güçlü olmaması bizde şaşkınlık yaratabilir. Bu insanoğlunun hem kötülüğünün hem zekasının yani alışkanlıklarını yıkıp yeni davranış çizgileri başlatan düş gücünü doğuran zihinsel özelliğinin bir örneğidir. Ekonomik dürtünün kendiliğinden işe karışmasını tek eşliliği çökerten ilk şey olması olası görünüyor. Bu ekonomik dürtü içgüdü üzerine kurulan ilişkilerin yerine kölelik ya da satın alma ilişkilerini geçirdiği için cinsel davranış üzerinde etkinlik kurduğu her yerde kaçınılmaz olarak yıkıcı olmuştur. İlk tarım ve köy topluluklarında karılar ve çocuklar erkeğin ekonomik varlığıydılar. Karılar ve 5-6 yaşını aştıktan sonra hayvan gütmede ya da tarlada yararlı olan çocuklar koca için çalışırlardı. Sonuç olarak güçlü erkeklerde alabildiğince karı almak eğilimi doğdu. Çok eşlilik genel olarak büyük bir kadın fazlalığı olmadığı için toplumlarda pek fazla yaygınlık kazanamamakta, önderlerin ve zenginlerin ayrıcalığı haline gelmekteydi. Çok sayıda karı ve çocuk sahiplerinin ayrıcalıklı konumlarını artıran değerli mallardı. Böylece kadının ailede birincil işlevi kazanç sağlayan bir evcil hayvana eş duruma gelerek cinsel işlevi ikinci duruma düştü. Uygarlığın bu düzeyinde erkek çoğunlukla karısını kolaylıkla boşayabiliyordu. Yalnız bu durumda kadının çeyiz olarak getirdiği her şeyi ailesine geri vermek zorundaydı. Diğer yandaysa genel olarak kadının kocasından boşanması olanaksızdı. Birçok yarı uygar topluluklarda evlilik dışı cinsel ilişkiye karşı tutum bu genel görüşün aynısıdır. Uygarlığın en alt basamaklarında evlilik dışı cinsel ilişki bazen hoşgörüyle karşılanabiliyordu. Somonlular aktarıldığına göre bir geziye çıktıkları zaman yolculuklarında karılarının kendilerini sıkıntıya sokmayacaklarını bilirlermiş. Margaret Mill, Coming of Age in Samoa, 1928, sayfa 104. Uygarlığın biraz daha üst basamaklarında evlilik dışı cinsel ilişki kuran kadınlar ya öldürülüyor ya da çok ağır cezalara çarptırılıyordu. Gençliğimde Mungo Park'ın Mumbo Jumbo hikayesi oldukça iyi bilinirdi. Son yıllarda üzüntüyle görmekteyim ki aydın Amerikalılar Mumbo Jumbo'nun bir Kongo tanrısı olduğunu söylemekteler. Oysa Mumbo Jumbo'nun ne Kongo ile ne de tanrılıkla bir ilişkisi vardır. Günah işleyen kadınları korkutmak için yukarı Niger erkeklerinin yarattığı bir yalancı şeytandır. Mungo Parkı'nı dinlerin kökeni konusunda Voltaire'ci görüşü kaçınılmaz bir şekilde akla getiren Mumbo Jumbo hikayesi, vahşilerin hareketlerini, akla dayalı adeliklerin girmesini katlanamayan çağdaş antropologlar tarafından ihtiyatla örtbas edilmiştir. Başkasının karısıyla cinsel ilişkide bulunan bir erkek de elbette suçluydu, fakat kadının evlilik pazarında değerini düşürmedikçe evli olmayan bir kadınla cinsel ilişkide bulunan erkek suç işlemiş sayılmazdı. Hristiyanlığın doğuşuyla bu değerlendirme değişti. Dinin evlilik içindeki payı son derece arttı ve evlilik kurallarına aykırı hareketler mülkiyet yerine dinsel yasaklar açısından suçlanmaya başlandı. Elbette başka bir adamın karısıyla cinsel ilişkide bulunmak, o adama karşı bir suç işlemek demekti yine. Ama evlilik dışında herhangi bir cinsel ilişkide bulunmak, Tanrı'ya karşı bir suç işlemek anlamına gelmekteydi ki, bu kiliseye göre çok daha ağır bir durumdu. Bu nedenle ilk zamanlar erkeklere bağışlanmış olan kolay boşanma hakkının yatsındığı ilan edildi. Evlilik kutsal bir bağ haline geldi ve bu nedenle de ömür boyu sürdürülmesi kuralı kondu. Bu insan mutluluğu için bir kazanç mıydı yoksa bir kayıp mı? Yanıtlamak son derece güç. Köylülerde evli kadınların yaşamları her zaman çok zordur. Daha az uygarlaşmış köylüler içinse genellikle çok daha güçtür. Birçok ilkel topluluklarda kadın 25'inde kocar ve artık o yaşta en ufak bir güzellik izi taşıma umudu yoktur. Şüphesiz kadının yerinin evcil hayvanın yanı olması erkekler için pek keyif vericiydi. Fakat kadın için böylesi bir yaşamın cefa ve meşakkatten başka bir anlamı yoktu. Hristiyanlık kadınların durumlarını çok daha güçleştirirken, özellikle refah içindeki sınıflarda, onların erkeklerle en azından dinsel eşitliğini sağlıyor ve kocalarının mülkü gözüyle bakılmalarını kesin bir şekilde yatsıyordu. Evli bir kadının kocasını bir başka erkek için terk etme hakkı yoktu ama onu dinsel yaşam için terk edebilirdi. İnsanlığın büyük bir bölümünde kadınlar için daha iyi koşullara doğru gelişme Hristiyanlıktı. Hristiyanlık öncesine göre daha kolaydı. Bugün şöyle bir dünyaya göz atıp evlilikte genellikle mutluluğu ya da mutsuzluğu neyin yarattığını kendimize sorduğumuzda en uygar insanların tek bir eşte yaşam boyu mutlu olmalarının güçleştiği sonucuna vararız. İrlandalı köylülerde yakın zamanlara kadar evlilikler aileler tarafından kararlaştırıldığı halde evlilikler genellikle mutlu ve iffetli olmaktaymış. Çoğunlukla insanların çok az farklılaştıkları yerlerde evlilik oldukça kolaylaşıyor. Erkeğin diğer erkeklerden, kadının diğer kadınlardan çok az farklı olduğunu durumlarda, onunla değil de bununla evlenmiş olmanın can sıkıcı hiçbir elle tutulur yanı kalmıyor ortada. Fakat insanlar eşlerinde hoşlandıkları bir dolu ilgi, tat ve iş isterler ve elde etmek istediklerinden daha azını buldukları zaman doyumsuzluk duyarlar. Evliliği tümüyle cinsel açıdan görme eğiliminde olan kilise, eşlerden birinin yaptığının aynısını diğerinin yapmaması için herhangi bir neden görmüyor ve ortaya çıkardığı güçlüklerin farkına varmadan evliliğin bozulmazlığını öne sürüyor. Evlilikte mutluluğu sağlayan bir başka koşul da sahipsiz kadının az oluşu ve kocalar öbür kadınlarla karşılaştıklarında toplumsal durumun elverişli olmamasıdır. Eğer karısının dışında cinsel ilişkide bulunabileceği bir başka kadın yoksa, erkeklerin çoğunluğu mevcut durumu idare edecek, olağan dışı kötü şeyler olmadıkça durumunu katlanır bulacaktır. Özellikle evliliğin pek büyük mutluluk getireceğini düşünmeyen kadınlar için de aynı şey söz konusudur. Sonuç olarak denilebilir ki eğer her iki tarafta evlilikten pek büyük mutluluklar beklemiyorlarsa, mutlu denilen evliliği gerçekleştirmişlerdir. Aynı nedenlerle toplumsal adetlerin sabitliği mutsuz evlilikleri engellemektedir. Eğer evlilik bağlarının kesinliği ve kopmazlığı bilince çıkartılırsa, hayalleri evlilik dışına taşıracak ve çok daha büyük mutlulukların olabileceğini düşündürecek bir uyarıcı doğmaz. Bu düşünce yapısını var olduğu yerde iç barışı korumak için ne karının ne de kocanın, genel olarak kabul edilen iyi davranış ölçülerinin, ki bunlar her neyse, altına pek fazla düşmemeleri gereklidir. Çağdaş dünyanın uygar insanları arasında bu koşulların hiçbirinden mutluluk denilen şey doğamaz. Bundan ötürü ilk yılların ardından pek az evlilikte mutluluğa rastlanabilmektedir. Mutsuzluğun bazı nedenleri uygarlığa bağlanabilir, fakat geri kalan nedenler ancak kadın ve erkek bugünden daha uygar hale gelirse ortadan kalkabilecektir. İşe sonuncuyu ele alarak başlayalım. Bunlardan en önemlisi hali vakti yerinde olanlar arasında kötü cinsel eğitim. Köylülerde olduğundan çok daha yaygındır. Köylü çocukları sadece insanlar arasında değil, hayvanlar arasında da gözledikleri yaşamın gerçekleriyle erken yaşlarda tanışırlar. Böylece hem bilgisizlikten hem de müşkülpesentlikten korunmuş olurlar. Bunların tam tersine cinsel konularda tüm pratik bilgilerden uzak tutularak titizlikle eğitilen zengin çocukları ve hatta çocuklarını kitaplarla yetiştiren en çağdaş ana babalar, köylü çocuklarının erken yaşlarda edindikleri pratik yatkınlığı verememektedirler. Hristiyan öğretisi kadın ve erkeğin ön cinsel deneyimleri olmadan evlenmelerini övgüyle karşılıyor. Ama bunun gerçekleştiği durumların onda dokuzu başarısızlıkla sonuçlanmakta. İnsanlar arasında cinsel davranışlar içgüdüsel değildir. Bunun farkında olmayan deneyimsiz gelin ve güvey kendilerini karşı konulmaz utanç ve huzursuzluğun içinde buluverir. Sadece kadın bilgisiz, buna karşılık erkeğin fahişelerden gelen bir bilgisi varsa durum biraz daha iyidir. Birçok erkek evlendikten sonra bir kur yapma sürecinin gerekliliğini anlayamaz ve birçok iyi yetiştirilmiş kadın bedensel olarak soğuk ve çekingen davranmalarının evliliğe verdiği zararın ayrımında değildir. Bunların hepsi ancak daha iyi bir cinsel eğitimle yoluna konulabilir. Aslında şu andaki genç kuşak bu işi ana babaları ile dede ve ninelerinden çok daha iyi başarmışlardır. Kadınlar arasında seksten daha az tat aldıkları için erkeklerden ahlaksal olarak daha üstün oldukları inancı oldukça yaygındı. Bu inanç karıyla koca arasında içten beraberliği olanaksız kılıyordu. Elbette bunun tutulur bir yanı yoktu. Zira seksten tad almamak erdemli olmaktan öte bedensel ve ruhsal eksikliktir. Tıpkı yemek yemekten tad almamak gibi bir şeydir bu. Ama 100 yıl önce hanımlardan beklenen işte buydu. Evlilikte mutsuzluğun diğer çağdaş nedenleri pek öyle kolayca bertaraf edilecek gibi değildir. İster kadın olsun ister erkek, çekingen olmayan tüm uygar insanlar çoğunlukla içgüdüsel olarak çok eşlidirler kanısındayım. Bir kişiye çılgınca aşık olup birkaç yıl kendilerini tümüyle ona verebilirler fakat eninde sonunda cinsel alışkanlık sevgiyi kemirip tüketir. Ve böylece eski heyecanı yeniden yaşamak için sağa sola bakınmaya başlarlar. Elbette bu dürtüyü ahlak adına denetim altına alabilmek mümkün fakat dürtünün doğmasını engellemek çok güçtür. Kadınların özgürlüklerinin genişlemesiyle birlikte şimdiye eski oranla evliliğe ihanet için çok daha fazla fırsat ortaya çıkmıştır. Fırsatlar düşüncenin doğmasına, düşünce isteğin kabarmasına ve dinsel vicdanın yitmesiyle kabaran isteğin gerçekleşmesine yol açar. Kadınların özgürlüklerini kazanmaları evliliği birçok yönden daha da güçleştirmiştir. Eskiden kadın kendisini kocasına tabi kılardı ama koca karısına bağlı olmak zorunda değildi. Bugünse kendi bireyselliğini ve mesleğine ilişkin kadın haklarından hareket ederek bir noktadan sonra kocalarına tabi olmayı reddetmektedirler. Hala eski hakimiyetlerin özlemini çeken erkeklerse bu duruma uyum göstermek için ortada bir neden görmemektedirler. Bu sorun özellikle sadakatsizlikleri ilişkin olarak çıkmakta ortaya. Eskiden koca fırsat buldukça aldatıyordu ama genellikle karısının bundan haberi olmuyordu. Haberi olduğundaysa koca günaha girdiğini kabul ederek günah çıkartıyor ve böylece karısının ne kadar pişman olduğuna inandırabiliyordu. Öte yanda kadın genellikle sadık kalıyordu. Yok kadın sadık olmaz, bu da kocasının kulağına giderse o zaman evlilik yıkılıyordu. Her iki tarafın karşılıklı olarak sadakat beklemedikleri fakat kıskançlık içgüdüsünün hala süre geldiği çağdaş evliliklerde görünen bir çatışma yer almasa bile köklerine derinlerine inen bir içtenliğin yokluğu, çokluk görülür. Çağdaş evliliklerde özellikle sevginin değerini iyi bilenler tarafından duyulan bir başka zorluk daha vardır. Sevgi ancak özgür ve kendiliğinden olduğu zaman çiçeklenir. Bir görev olarak düşünüldüğü mü ölür gider. Şunu ya da bunu sevmek, benim görevim diye düşünmek, ondan nefret etmeyi sağlayacak en kestirme yolu tutmak demektir. Yasal bağlarla sevginin karışımından meydana gelen evlilik, iki işin ikisini de başaramamayı getirir. Shelley'nin sözleriyle, "Hiç bağlanmadım o yüce mezhebe. Öğretisi, herkesin seçmesi şart olan. Kalabalığın içinden bir sevgili ya da bir dost. Akıllı da olsa iyi de, selamlayarak geride kalanların tümünü. Unutuluşun soğuk dünyasına, kuralına uygunsa da yeni ahlakın ve aşındırılmış yolun. Şu yoksul kölelerin bitik adımlarıyla çiğnenerek ölüleri arasından evlerine doğru giden. Ana yolunda dünyanın ve sonunda prangalanarak bir dosta, kıskanç bir düşmana belki de en uzun ve en hazin yolculuk başlar." Hiç şüphe yok ki insanın evlilik nedeniyle dıştan gelebilecek tüm sevgilere kapılarını örtmesi onun, değerli insan ilişkileri kurma fırsatını, duygudaşlığını duyumsamasını azaltır. Bu en iyimser bakışla arzulanan bir şeyi zedelemektir. Ve her tür kısıtlayıcı ahlak gibi bu da insanın yaşamına polis gözüyle bakış diyebileceğimiz şeyi, her zaman birilerine bir şeyleri yasaklama fırsatı arayan bakışa yüceltmek eğilimindedir. Şüphesiz iyi şeylere ilişkin olan tüm bu nedenlerin birçoğu evliliği güçleştirir. Eğer bunların mutluluğa engel olması istenmiyorsa yeni bir biçimde kavranmalıdırlar. Sıkça düşünülen bir çözüm şu anda Amerika'da geniş ölçüde denenmekte olan kolay boşanmadır. Elbette ben de her insancıl kişi gibi İngiliz yasasında var olandan daha çok nedenin boşanmayı sağlamasından yanayım. Ama kolay boşanmanın evliliğin doğurduğu sorunlara çözüm olduğu kanısında değilim. Eğer evlilikte çocuk yoksa eşlerin her ikisi de birbirlerine iyi davranmak için ellerinden geleni yapsalar bile ayrılmak çok kere doğru çözüm olmaktadır. Ama çocuklar varsa ortada evliliği sürdürmek bana göre özel bir önem kazanır. Bu konuya aile ile ilgili bölümde geri döneceğim. Bence evlilik meyve veriyorsa her iki taraf evliliğe karşı mantıklı ve saygılıysa bir ömür boyu sürmesi beklenebilir ama bu başka cinsel ilişkilerden uzak durulacak anlamına gelmez. Eğer coşkun bir sevgiyle başlayan evlilik istenilerek yapılan ve sevilen çocukların dünyaya gelmesini sağlamışsa kadınla erkek arasında öylesine derin bir bağ kurulmuş olur ki cinsel arzu tükense ve biri ya da her ikisi başkasına karşı cinsel istek duysa bile birlikte olmaktan bitmez değerde bir şey bulacaklardır. Evliliğin huzurunu kıskançlık kaçırır fakat kıskançlık kişi onun kötü olduğunu anlayıp ahlaklı olmanın doğurduğu bir öfke kabarması olarak kabul etmezse denetim altına alınabilecek içgüdüsel bir duygudur. Uzun yıllar süren ve yaşanmış olan derin duygusal olaylarla dolu bir birliktelik ne kadar güzel olursa olsun ilk günlerin aşkından çok daha zengindir. Ve zamanın ona ne kadar çok değerler kattığını gören hiç kimse böylesi bir birlikteliği yeni bir sevgi uğruna bir köşeye atamaz. Şu halde uygar kadın ve erkeğin evlilikte mutluluk bulması mümkündür ama durum böyle de olsa yerine getirilmesi gereken koşullar vardır. Her iki tarafta da tam anlamıyla bir eşitlik duygusu olmalı, karşılıklı özgürlüklere bir sınır getirilmemeli, en mükemmel şekliyle bir düşünsel ve bedensel yakınlık oluşturulmalı ve değer ölçülerine bakışta belli bir paralellik bulunmalıdır. Örneğin eşlerden bir tanesi sadece paraya değer verirken diğeri sadece dürüst çalışmaya değer verirse her şey yıkılır. Tüm bunlar yerine getirilirse evliliğin iyi bir şekilde yürüyeceğine ve iki insan arasında kurulabilecek en önemli ilişki olduğuna inanıyorum. Bugüne kadar bunun fark edilmemesinin nedeni karı ve kocanın kendilerini birbirlerini polisi olarak görmeleridir. Eğer evliliğin gerekleri yerine getirilmek isteniyorsa kocaların ve karıların yasa ne derse desin kendi özel yaşamlarında özgür olmaları gerektiğine bilinci çıkartmaları zorunludur. Bölüm 11. Fahişelik. Saygıdeğer kadınların iffetinin çok önemli bir konu olarak görünmeye başlamasıyla evlilik kurumunu onun gerçek bir parçası olarak ele alınan bir başka kurum daha eklendi. Fahişelik kurumundan söz ediyorum. Fahişelerden yuvamızın kutsallığını, karılarımızın, kızlarımızın saflığını koruyucusu olarak söz eden Leki'nin söylediklerini herkes bilir. Taşıdığı duygu Victoria çağına ait, ifade tarzı ise eskimiş ama yadsınılmayacak kadar da gerçek. Leki'nin sözleriyle küplere binen ahlakçılar onu suçladılar fakat onun söylediklerinin gerçek olmadığını göstermekte, niçin başarılı olamadıklarını bir türlü anlayamadılar. Ahlakçı pek haklı olarak eğer erkekler öğretisini izlerse fahişeliğin ortadan kalkacağını öne sürüyordu. Fakat erkeklerin kendisini izleyemeyeceklerini de oldukça iyi bilmekteydi. Böylece de onu eğer izleselerdi ne olurduyu düşünmek abes kaçmaktadır. Fahişeliğe gereksinim bekarlıkları nedeniyle ya da çıktıkları seyahat yüzünden karılarından uzakta oldukları için kadınsızlıktan rahatsızlık duyan pek çok erkeğin geleneksel namusu sürdüren bir toplumda kendilerine uygun bir hanımefendi bulamamaları gerçeğinden doğmuştur. Böylece toplum onaylamaktan utanç duyduğu fakat tamamıyla doyumsuz bırakmaktan da çekindiği erkeklerin gereksinimlerini karşılamaları için belli bir sınıf kadını bir yana ayırmıştır. Fahişenin sağladığı tek avantaj istendiği an emre hazır olması değildir. Onun mesleğinin dışında bir yaşamı olmadığı için hiçbir güçlükle karşılaşılmadan her şey gizli kalabilmekte ve onunla beraber olan erkek karısına, ailesine ve kilisesine onurundan hiçbir şey yitirmeden geri dönebilmektedir. Ne yazık ki bu zavallı kadın yerine getirdiği cüretli hizmeti ve karıların, kızların ve kilise yöneticilerinin iffetlerini gözle görülür bir şekilde korumasına rağmen genellikle horlanır, toplum dışı görülür ve işi dışında sıradan insanlarla yakın ilişki kurmasına izin verilmez. Hristiyanlığın kazandığı zaferle başlayan bu kahredici haksızlık o zamandan bu yana süre gelmektedir. Fahişenin büyük suçu meslekten ahlakçıların sahtekarlıklarını gözler önüne sermesidir. Freudçu sansürün baskı altında tuttuğu düşünceler gibi fahişe de bilinç dışına atılmalıdır. Ne var ki fahişe atıldığı o yerden tüm sürgünlerin yaptıkları gibi farkında olmadan öcünü almaktadır. Çokluk sokaklarda duyarım. gece yarıları. Nasıl lanetler yağdırdığını genç orospunun. Yükselir yeni doğan bebeğin hıçkırıkları ve kavurur belalar evliliğin ölüm arabasını.